İkinci ayrım, sayfa 5. Frederick'in karşısındaki seçenekler açıktı. Ya Jenkins'e yalan söyleyerek Odessa'dan kaçıp kurtulacak ya da Odessa'da kalıp ölümü göze alacaktı. 1919'un ilk aylarında Fransızların Beyaz Rusların Bolşeviklere karşı mücadelesine destek vererek başarı sağlayamayacakları giderek açıklık kazandığında Frederick gibi insanların da evlerine dönüp eski hayatlarına kaldıkları yerden devam etme ve mal varlıklarına yeniden sahip çıkma umutları suya düşmüştü. Oysa başlangıçta böyle bir olasılık kentteki sığınmacılar arasında büyük bir sevinç yaratmıştı. İşlerin akıl almaz biçimde tersine dönmesi sonucunda 1. Dünya Savaşı başlarında ateşli vatanseverliğin baş gösterdiği sırada Moskova'da Frederick'e değerli bir koruma sağlamış olan Rus vatandaşlığı artık bir engele dönüşmüştü. Bolşevik devrimi onu kucaklamış ve başarı sağlamasına imkan vermiş bir toplumu yıkıp geçmişti. Frederick'in sahip olduğu tiyatrolar ve diğer mülkleri kamulaştırmış, serveti elinden alınmıştı. Bolşeviklerin yarattığı zehirli sınıf savaşı ortamında Frederick tutuklanma ve idam tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı ve bunun tek nedeni varlıklı olmasıydı. Buna karşılık Odessa'da Fransız denetimindeki bölgeye ulaşmayı başarmış olan ABD ve diğer itilaf devletleri vatandaşları kendi ülkelerinin diplomatik temsilcilerine yardım başvurusunda bulunabiliyorlardı. Ayrıca savaşın sona ermesinin ardından İtilaf Devletleri, mağlup Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a büyük bir donanma gönderip Karadeniz'i hakimiyet altına aldıklarından diplomatlar askeri güçle de desteklenmekteydi. Gecenin geç bir saatiydi ama Jenkins aldığı habere çok şaşırmıştı ve sabah olmasını beklememeye karar verdi. Hemen kentte ne kadar Amerikalı varsa hepsiyle irtibat kurmaya başladı ve onlara bir an önce eşyalarını toplayıp hazır taksi bulabiliyorken limana gitmelerini söyledi. Bir yandan da konsolosluktaki şifreli telgrafları yakmaya ve gizli kod rehberlerini paketlemeye başladı. Jenkins o gece içinde bütün grubu bir araya getirmeyi başardı. Sonra 3 Nisan Perşembe günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte onları iki gemiye bindirdi. Bu gemilerden biri Amerikan konsolosluğunda çalışanların ve diğer görevlilerin çoğunu almayı kabul eden HMS Skimisher'dı. Diğeri ise Fransızların bazı itilaf devletleri, Fransa, Büyük Britanya, Yunanistan ve ABD konsoloslarının hizmetine verdiği Rus gemisi İmparator Nikolay'dı. İmparator Nikolay'daki Amerikalı grup en küçük gruplardandı. Bu grupta diğer 16 sivile ilaveten Frederick, karısı Elvira ve 4 ila 12 yaşlarındaki 3 oğulları Bruce, küçük Frederick ve Mihail bulunuyordu. Dördüncü bir çocuğun 17 yaşındaki kızları Olga'nın da aralarında olması bekleniyordu ama Olga son anda ortadan kaybolmuştu ve kimse onun nerede olduğunu bilemiyordu. Olga ailenin diğer üyeleriyle birlikte kalmıyordu. Bir otele yerleştirilmişti. Bunun nedeni sığınmacılarla dolu bir kentteki oda sıkıntısı ve aşırı kalabalık olabileceği gibi üvey annesi Elvira ile aralarındaki gergin ilişki de olabilirdi. Kardeşi Mihail'in de annesiyle ilişkileri ileride gerginleşecekti. Jenkins'in gecenin geç saatindeki beklenmedik telefonu Frederick'i hazırlıksız yakalamıştı. Karısı ile oğullarını ve yanlarına alabilecekleri 3-5 eşyayı toparlamak için koşturduğu sırada Jenkins ile birlikte çalışan İngiliz Başkonsolos Vekili Henry Cook'a da başvurup gecikmeden gemiye gelmesi için Olga'ya da haber ulaştırılmasını istedi. Cook, Olga'nın oteline birini göndermeyi kabul etti ancak haberci endişe verici bir haberle döndü. Olga çoktan otelden ayrılmıştı ve nerede olduğu bilinmiyordu. Cook, Olga'nın limandaki diğer gemilerden birine binmeye karar vermiş olabileceğini söyledi. Thomas ailesi uyanmakta olan kenti terk ederken bunu doğrulamanın bir yolu yoktu. Frederick bir kez gemiye bindikten sonra kıyıya dönmeyi göze alamazdı. Tahliye haberi her an sızabilirdi. O zaman Odessa'da yer yerinden oynar ve yollar tıkanırdı. Karısı ve oğullarının tehlikeyi az çok atlatmış olmaları onu rahatlatmış olsa da kıyıya bu kadar yakın, çaresizce beklemek dayanılmaz olmalıydı. Gemiye binme telaşı, Frederick'in servetinden arta kalanı da yitirmesine mal olmuştu. 1917 Şubat devriminin hemen öncesinde en zengin olduğu dönemde serveti bugünün parasıyla yaklaşık 10 milyon doları buluyordu. Şimdi ise bütün varı yoğu cebinde kalan paraydı. Daha sonra bu miktarın 25 dolardan az olduğunu belirtecekti. Bu bugünün birkaç yüz dolarına eşdeğerdi. 3 Nisan Perşembe, Odessa'dan bankaların açık olduğu ve müşterilerin para çekebildiği son gün olmuştu. Ancak Frederick, İmparator Nikola'ya daha bankalar açılmadan binmişti. Güneş kentin üzerinde yükselirken gemiye yetişme telaşının yerini bekleme sıkıntısı aldı. İmparator Nikolay peş peşe gelen aksaklıklardan dolayı demirde yatmaya devam etti. Önce motorlarla ilgili bir sorun çıktı. Yeniden çalışmaları 24 saati buldu. Derken mürettebat kentteki Bolşevik yanlısı işçilere destek vermek için ansızın gemiyi terk etti ve yerlerine adam bulmak gerekti. Giderek daha çok sığınmacı gemiye bindi. Sığınmacıların içlerinde pek çok Rus da vardı. Fransızlar hala tahliye kararını resmen duyurmamışlardı. Buna rağmen söylentiler yayılıyor, kent çalkalanıyordu. Sonunda ertesi sabah 4 Nisan Cuma günü Danselme acil tahliye duyurusunu Odessa gazetelerinde yayınlattı. Prens Andrei Labanov-Rostovski adlı bir Rus deniz subayı Londra otelindeki duruma tanık olmuştu. Haber duyulmuş ve insanlar gemilerden birine binebilmek için Fransızlardan çıkış vizesi almaları gerektiğini fark etmişlerdi. Bir anda ortama büyük bir kargaşa hakim oldu. İnsanlar paldır küldür lobiye doluştu. Asansörler tıka basa doluydu. Merdivenlerden inip çıkan iki insan seli, katlar arasındaki sandıkta karşılaşıyor ve herkes birbirine giriyordu. Bu itiş kakışın arasında kadınlar feryat ediyor ve lobidekilerin üzerine sandıklardan bavullar yuvarlanıyordu. Bu karışıklık yetmezmiş gibi sokakta toplanmış öfkeli bir kitle otele doğru ilerlemeye çalışıyordu. Fransız askerlerinden oluşan bir birlik sürgülü kapıların ardında lobide mevzilenmiş ve tüfeklerini doğrultmuştu. Lobanov-Rostovski ezilmeyi göze alarak güç bela üst kata çıktı ve karargahın işgal ettiği odaların kapılarını yumruklayarak vize talep eden 100 kadar insanın arasından geçmeyi başararak içeri girdi. Hemen o sabah denize açılacak bir gemiye binmesine izin veren bir yazılı emir aldı. Sonra arka kapıdan çıkarak limana koştu. Lobanov-Rostovski'nin yolculuk edeceği gemi yabancılar için tayin edilmiş olan İmparator Nikolay'dı. Onun anıları Frederick'le paylaştığı yazgıya ışık tutmaktadır. Limanda kenttekilerden daha beter panik vardı. Zira sığınmacıları güvenli bölgeye taşıması beklenen gemiler görüş alanı içinde ve neredeyse iki adım ötedeydi. Jenkins'in sözleriyle tarif edilmez bir kargaşa vardı. Paniğe kapılmış on binlerce sivil akın akın yukarı şehirden limana iniyor, bavullarıyla debelenirken bir yandan da ellerinde belgelerini sallayarak silahlı nöbetçi müttefik askerlerinin kontrolünden geçmeye çalışıyorlardı. Fransız sömürge ve diğer müttefik askerleri arasındaki disiplin daha baştan zayıftı. Ani tahliye kararı bu disiplinin daha da çözülmesine yol açtı. İskelelerdeki Yunan askerler son model otomobillere baltalarla saldırıyor, sonra da Bolşeviklerin eline geçmesin diye bunları denize ittiriyorlardı. Cook, tahliye edilmesi beklenen malzemeleri yağmalayan sarhoş askerlere rastlıyordu. Üstleri bir kenarda durmuş, onları sadece seyrediyordu. Gemi denize açılmadan az önce bir İngiliz kaptan, Senegalli birkaç sarhoş Fransız askerin iskeledeki iki genç Rus kadını tuttukları gibi bir hangara sürüklediklerini fark etmişti. Kadınlar çığlık çığlığaydı. Kaptan müdahale etmiş ve kadınları kendi gemisine bindirebilmişti. Onların arkasından sürme iskeleye çıktığı sırada askerlerden biri tüfeğiyle koşup ona ateş etmiş ama isabet ettirememişti. Sonunda 6 Nisan 1919 Pazar günü İmparator Nikolay gemisi gün ağarmadan demir aldı ve Karadeniz'i geçerek 400 mil ötedeki İstanbul'a gitmek üzere denize açıldı. Bolşevik askerler çoktan Odessa'ya girmeye başlamışlardı. Yalnızca 3000 kişiden oluşan düzensiz ve gösterişsiz bir topluluktu. Kentte çok sayıda silahlı işçi tarafından destekleniyor olsalar da Fransızların böylesine zayıf bir güç karşısında on binlerce askeri tahliye etmesi büyük korkaklık gibi görünüyordu. Gemideki Ruslar için son derece dokunaklı bir andı bu. İmparator Nikolay karanlığın içinde yalpa vururken ana vatanları geminin ardında gözden gitti. Odessa'daki elektrik santrali çalışamıyordu ve kentin çeşitli yerlerinde çıkmış olan yangınların kızıl parıltısı dışında kent karanlığa gömülmüştü. Kıyıya yakınken ara ara gelen çığlık sesleri ve silah patlamaları artık gemiden duyulmaz oldu ve bütün ses motorların patırtısından ve güvertedeki yolcuların mırıltıları ve ayak sürme seslerinden ibaretti. Deniz sakindi. Frederick için de bu an aynı derecede dokunaklıydı. Hayatında ikinci defa sürgün acısını tadıyordu. İlkini 30 yıl önce ailesiyle birlikte Memphis'ten kaçarken yaşamıştı. Beyaz bir çiftlik sahibinin Mississippi'deki çiftliklerini ellerinden almaya kalkışmasından sonraydı. O zaman yazgısını belirleyen ırkçı nefret olmuştu. Şimdi ise sınıf nefreti söz konusuydu. Bolşeviklere göre sınıf nefreti hayatın doğasında vardı. Çoğu Amerikalıya göre ırkçı nefret de öyleydi. Ayrıca Frederick'in hayatında ikinci defa yine bir deniz yolculuğu önemli bir değişime damga vuruyordu. 25 yıl önce Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'tan Londra'ya giderken genç bir adamdı. Hayalleri vardı ve dünyayı görmeye can atıyordu. Şimdi ise 47 yaşındaydı ve Rusya'da birçok insanın hayal bile edemeyeceği kadar çok şeyini kaybetmişti. Artık hayatın karşısına çıkaracağı hiçbir şeye kolay kolay şaşırmazdı. Ayrıca Rusya'ya gelişinden 20 yıl sonra Odessa'dan ayrılıyordu. Şimdi Türkiye onun için ne kadar bilinmez ise Rusya'da o gün için öyleydi. İmparator Nikolay'daki sığınmacıların çoğu bir gecede bilinmez bir geleceğe doğru yol alan yersiz, yurtsuz ve yoksul kişiler durumuna düştüler. Gemideki koşullar birçoğunun manevi acısını daha da derinleştirmişti. Savaştan hemen önce inşa edilmiş olan gemi konforlu bir şekilde 374 yolcu taşıyacak şekilde tasarlanmıştı. Oysa şimdi 868 sığınmacıyla tıka basa doluydu. Birkaç özel kamerayı ele geçirebilmiş bazı varlıklı kimseler dışında koşullar herkes için çok zordu. Jenkins'e tahliye haberini vermiş olan İngiliz ateşe Pinkerton Beach gemideydi ve Fransızların ilk başta savunmasız Ruslara karşı gösterdikleri acımasızlık karşısında dehşete düşmüştü. Rusların onları koruyacak diplomatları yoktu. Gemideki pislik anlatılır gibi değildi ve parasız bir şey elde etmek mümkün değildi. Söz gelimi bir bardak su 5 rubleydi. Erkeklerin kovayla denizden su çekerek yıkanmaları gerekmişti. Kadınların ise bir kamaraya girip yıkanabilmek için kişi başına 25 ruble ödemeleri gerekiyordu. Fransızlar onlara kötü davranmak ve hakaret etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fransızların Odessa işgali sırasında artmış olan düşmanlığı artık yoğun bir nefrete dönüşmüştü. Gerçi Jenkins başka bir gemideydi ama Frederick ve ailesi hala Amerikan koruması altındaydılar. Belki bundan dolayı Fransızların göz göre göre diğerlerine yaptıkları acımasızlığa maruz kalmaktan kurtuldular. Yine de bu yolculuk özellikle Elvira ve oğlanlar açısından kolay geçmiş olmadı. 40 saat kadar süren bir deniz yolculuğundan sonra 7 Nisan akşamı İmparator Nikolay Avrupa'yı Asya'dan ayıran boğaza girdi ve Karadeniz'in birkaç mil güneyindeki Kabaka yakınlarına demir attı. Bugün Anadolu Kava olarak anılan Asya kıyısındaki bu küçük kasabaya bugün olduğu gibi antik bir kalenin kalıntıları hakimdi. Bu kalenin yine yıkıntı halindeki ikizi Avrupa tarafındadır. Bizans ve Cenova geçmişine ait bu gizemli anıtlar İmparator Nikolay'ın yolcularının tanık olduğu ilk görüntüler arasındaydı ve onlara ülkelerinden ne kadar uzakta olduklarını gösteriyordu. O gece Odessa'dan başka gemiler de geldi. Gün doğduğunda denizde yarım düzine gemi vardı ve hepsi de Odessa'dan tahliye edilmiş olanlarla doluydu. Sığınmacılar güvenli olduğunu sandıkları bir bölgeye ulaşmışlardı. Ama çok geçmeden çektikleri sıkıntıların sona ermediğini anlayacaklardı.